Bismillah, elhamdülillah. Şimdi ben siz gelmeden evvel tekrar bir kısa bir toparlama yaptık. Son dersi dedi ki, son derste bu fırka kitaplarından yola çıkarak bir taifenin, bir grubun harici olarak tarif edilmesi yahut da harici hüküm verilmesi, fırka kitaplarında gelmiş olan malumatlardan yola çıkarak bu biraz muşkile, biraz yani kusurlu olabilir, isabet edilmeyebilir. Çünkü neticede fırka kitaplarında özellikle harici fırkası fırkalar dahilinde değerlendirilir. O değişik fırka yani harici fırkasını oluşturan o diğer fırkalar dahilinde değerlendirilir. Onu da demişti ki oradaki temel muşkile nerededir? Bu fırkaların Nef bin Ezrak'tan sonra ortaya çıkmış olmaları. Nef bin Ezrak da yani 64'ten sonra kendisini yani gösterdi. Yani onun bu hariciler arasındaki ibadilerin tarifiyle fitnesi 64'ten sonra kendisini göstermeye başladı. Mesela ibadiler, ibadiye mezhebi, bu harici fırkaların ibadiye fırkası, Nafi bin Ezrak'ı şey eden, çok kötüler çünkü onlara göre zaten yani şey, muhakkime fırkası hak ehliydi tabii ki. Hak ehli de onun ortaya, yani o fitnesini başlayıncaya kadar hak üzereydi. Yani ihtilafsız. Hiçbir ihtilaf yoktu aralarında. İttifak halindeydiler. Onun gelmesiyle hariciler arasında ihtilaflar başladı ve hariciler de bölünmeye başladı. Ama şimdi o bölünmeden sonraki yani işte bu fırkaların esasları doğrultusunda değerlendirildiği zaman yani bir fırka harici midir değil mi? O zaman tabii müşkülü ortaya çıkıyor. Çünkü neticede o fırkalar ille de yani Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği ve hükmü vaaz ettiği o fırkayla yani tam manası mutabık olmayabilir. Veyahut da yani orada işte zikredilen bir yani fırka kitaplarında fırkalardan, harici fırkalarından, harici kollarında anlatılan mesela bir vasıf orada olmayabilir. Bundan dolayı mesela yani harici hükmü verilmez veyahut da harici hükmü verilir. İşte mesela dediğim geçenler bir kitap karıştırırken böyle sayfalarını karıştırırken mesela öyle bir ibare denk geldi. Birisi başka bir kitabın yazarına itiraz ediyor. Çünkü o başka kitabın yazarı diyor ki işte bunlar harici değildir. Bir fırkadan bahsediyorlar. Bir gruptan yani bir taifeden bahsediyorlar. O da diyor ki yani bunlar harici değildir. Niye harici değiller? Çünkü büyük günahla tekfir etmiyorlar. Çünkü meşhur olan yani harici fırkası ne diyor? Büyük günahla tekfir ediyor. O da delil olarak getiriyor ki bunlar büyük günahla tekfir etmiyorlar. Diğeri bu zaten işte tam yani bizim burada bahsettiğimiz yani o aslen bir kusur. Yani o öyle bir esas var mı işte? Yani harici o yani harici olması için bir insan muhakkak büyük günahla tekfir etmesi mi gerekiyor? O zaten bir soru. Ama şimdi o mesela yani bu fırka harici fırkası böyle tarif edildiği için fırka kitaplarında diyor ki büyük günahla tekfir etmediğin ötürü hariciden harici olarak sayılmaz. Asıl benim okuduğum kitabın yazarı da buna itiraz ediyor. Diyor ki harici kollarının ibadiler ve necdet de büyük günahla tekfir etmiyordu. Dolayısıyla yani onların büyük günahla tekfir etmemeleri onların harici olmadığını göstermez. Harici olabilirler çünkü harici fırka yani harici kollarından iki kol da zaten büyük günahla tekfir etmiyorlardı. İbadilerden zaten bu yani onların menheçleri böyle, akideleri böyle. İbadiye fırkası büyük günahla tekfir etmiyor. Necdet fırkasında bu bir görüş. Yani var olan gelen rivayetlerden bir rivayete göre, bir görüşe göre Necdet fırkası da büyük günah işlemeyi nimete nankörlük etme babında küfür sayıyor. Ama meşhur olan, Necdet fırkasında meşhur olan büyük günahlarla tekfir etmeleri. Tabii geçen derste işte bahsettiğim tafsilat içerisinde yani ısrar ederlerse, ısrar etmezle tövbe ederlerse o zaman tekfir etmiyorlar. Veyahut da kendi içlerine tekfir etmiyorlar, kendi dışlarına tekfir ediyorlar vesaire. Tafsilata gidiyorlar ama meşhur olan görüşte onların büyük günahla tekfir etmeleri. Ama şimdi bu yine ne? Bu mesele yine kalıplar dahilinde çözmeye çalışmak. Yani o fırka kollarındaki var olan itikat esaslarından yani iddiaya göre meseleye yaklaşıp işte demek ki o zaman bunlar yani harici değildir çünkü büyük günahla tekfir etmiyorlar veyahut da harici yani olabilirler büyük günahla tekfir etmeseler de harici olabilirler çünkü işte harici kollarından şu kollarda yani büyük günah tekfir etmemeleriyle beraber yine harici olarak yani at ediliyorlardı. El muhim yani o zaman burada Yani daha doğrusu onun için zaten biz bu meseleyi böyle tarihsel sürecinden vesaire ele aldık. Çünkü o fırkanın dedik, o fırka yani Resul Aleyhisselatü Vesselam kötülediği, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın savaş hükmünü verdiği ve ölüm hükmünü verdiği, hatta hadislerin zahirine göre aslen yani İslam'dan çıkma hükmünü verdiği o fırka, bunun dedik Nahravan ehli olduğunu söyledik. Yani Resul Aleyhisselatü'nün tarif ettiği o fırka Nahravan ehli dedik. O zaman Nahravan ehli hangi vasıflara haiz ise, yani o sıfatlar kim haiz ise, onlar işte Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri beyan ettiği, işte o hari, biz daha sonra ya da ulemanın daha sonra hariciler olarak tabir ettiği fırka, işte taife yahut da o zihniyete sahip olan insanlar onlar. Dolayısıyla Nahravan ehlini tarif etmek lazım. Yani asıl önemli olan Nahravan ehlinin vasıfları neydi? Onların yani öne çıkan vasıfları tabii, yani onlar netice beşer olma hasebiyle diğer fırkalarla, bir de bidat ehiller yani sünnetten ayrılmış bir fırka olarak elbette diğer sünnetten ayrılmış olan fırkalarla kesiştikleri noktalar olacak muhakkak. Ama bilhassa onlara ait olan, onların özellikleri olan, Nahravan ehlinin özellikleri olan vasıfları yer ortaya koyabilirsek, o zaman o vasıflara kim sahip ise işte onlar da Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın yani beyan ettiği hükme tabidir de diyebilirsin. Dolayısıyla da inşallah bugün inşallah bu vasıfları toparlamaya çalışacağız. Ha bunlar nedir? Birinci olarak o Nahravan ehlin, bir de şöyle bir husus, yani gelecek dersimiz için önemli bir şey, onu da hatırınıza tutmanız için söylüyorum. O tarihsel süreç içerisinde biz bu hariciler olarak tabir edilen bu fırkanın bir oluşum içerisine girdiklerini gördük. Yani fikri olarak bu Zulhuveysra'nın zamanında var olan bir fikir, bir ahlak, yani bu haricilik, ama bu mesele fiiliyata geçmemişti ya da fırkalaşmamıştı. Ta ki işte Ali radıyallahu anh'ın dönemine kadar. Ali radıyallahu anh'ın döneminde bu Muaviye radıyallahu anh ile ihtilaflar vaki olunca ve Irak ve Şam ordusu savaşınca bunlar ortaya çıktılar. O zaman da yine böyle bir fırka mahiyetinde değil ama fikriyat ortaya çıktı. O hariciliğin zeminini oluşturan, itikadi esaslarını oluşturan, yani o hareket metodunu, o menheci oluşturan, o altyapıyı oluşturan fikirler ortaya çıktı. Sonra o fikirlerin içi, ama o fikirler karışıktı. Önemli olan o. Yani o ilk Ali radıyallahu anh'ın ordusundan ayrılmış olanlar, bunlar Harura ehli. Hani Harura'ya inenler, bunlar hem Ali radıyallahu anh'u bunlarla münakaşa ve münazara etti ve onun münazarası neticesinde onlardan birçoğu geri döndü. Yani rakamlar değişik rakamlar ama işte binler. Binler geri döndü. Ondan sonra İbn Abbas radıyallahu anh'uma da onlara tekrar bir münazara yaptı. O da onlarla gitti, görüştü. Onun da onlara hakkı beyan etmesi neticesinde yine binlercesi geri döndü. Dolayısıyla Harura ehli karışık bir topluluk yani. Yani fikriyat hepsinde böyle bir, kimisi o fikriyatın liderleri, önderleri, davetçileri, kimisi o fikriyata yani kapılmış, etkilenmiş, kimisi belki öylesine işte dost, işte arkadaş vesilesiyle yani ya da aile, akraba vesilesiyle orada kalmış, yani Harura'ya inmiş olabilir. Ama el muhim yani Harura topluluğu, yani o fikrin haricilik, yani harici fikriyatının tam böyle oturmamış, tam böyle netleşmemiş, esasları böyle ortaya çıkmamış olan bir topluluk. O tam netleşmiş olan, yani harici vasfına tam haiz olan topluluk, onun akabinde Nahravan ehli. Çünkü Nahravan'da artık ne oldu? Yani ayrılanlar ayrıldı, ayrılanlar kötülendi, kınandı. Geride kalanlar da o fikirde daha da sertleştiler. O sahip oldukları fikirlerde daha da sertleştiler ve o fikirler etrafında toplandılar ve o, yani onun üzerinde cemaati oluşturdular. İşte o Nahravan cemaatini. Zaten ondan sonra o Nahravan cemaati artık son olarak diyor ki artık buraya kadar, yani bundan sonrası artık, yani biz bunlarla artık beraber olamayız. Onun da etkileri ne oldu? Mahkeme olayı. Çünkü asıl o zamana kadar mahkemenin sadece mahkeme üzerinde bir anlaşma vardı. Mahkeme yapılacak. Ama mahkeme henüz daha yani vuku bulmamıştı. Sonra Ramazan ayına gelince, mahkeme tarihi gelince, bu sefer artık onlar dediler ki mahkeme artık geldi, mahkeme yapıldı. Dolayısıyla artık biz bunlarla yani bir beraberliğimiz söz konusu olamaz. Hatta işte o zaman da savaş emrini, yani kararını aldılar. Ondan sonra işte Harura'dan ayrılıp Nahravan'a indiler. Dolayısıyla yani o süreçte önemli. Yani bu inşallah gelecek derste yapacağımız, yani bu güncel, yani biz bütün bu malumatları güncel vakamıza naklettiğimiz zaman, indirgediğimiz zaman, o zaman yani bu süreci dikkate almanız önemli olacak inşallah. Şimdi el muhim, yani haricilerin vasıfları. Birincisi, tabii hemen ilk akla gelen muhakkak Nahravan ehlinin vasıflarından bahsederken muhakkak ilk önce akla gelen çok cesaretli olmaları ve çok şiddetli ve acımasız savaşçılar olmaları. Yani bu haricilerin ya da Nahravan ehlinin en belirgin vasfı diyebilirsin. Yani savaş ehli insanlar. Ve savaş ehli insanlar yani hem cesaret babından, hem yani ölüme aşık olma babından, hem öldürmeye aşık olma babından, yani nasıl ki kendilerini her yani savaş sahasında onlar için geri çekilmek veyahut da hani düşmana sırt dönmek, tekrar yani geri çekilip yeniden güç kazan, yani toparlanıp tekrar saldırmak, bu tip şeyler onlar için söz konusu değildi yani. Onlar sadece saldırmak, öldürmek, öldürülmek. Başka bir, yani bunun dışında seçenekler hariciler için yoktu. Dolayısıyla hani daha önce de çok defalarca söyledim. Haricilerin yani bir neferi diğer yani sıradan erkeklerin nazarında yani onlara kıyasen 5-6 olarak addedilirdi. Hatta bunun için Ali radıyallahu anh ikinci kez Şam ehline karşı çıkacağı zaman özellikle yine halbuki o zaman ayrılmışlar. Hatta yani büyüklerinden gidip onu tekfir edenler de olmuştur. Ama yine buna rağmen yine onları kendi ordusuna davet etti Ali radıyallahu anh'ın çağrını. Çünkü hakikaten onlar çok ciddi manada bir yani bir askeri bir güç oluşturuyordu. Hatta bazı tarihçiler vesaire bunlar hatta diyorlar ki eğer zamanında haricilere karşı farklı bir siyaset takip edilmiş olsaydı ve haricileri yani şeyden ziyade savaştan ziyade hani kazanılma yoluna gidilmiş olsaydı çok büyük ihtimalle onların İslam ordusunun varlığı yani tarihi tamamıyla değiştirebilirdi. Yani onların orduda olmaları İslam ordusuna ciddi manada güç kazandırırdı ki haricilerin sayısı çok az olmasına rağmen ki orduları birkaç yüzlük kişiden oluşuyordu. Yani kendi o birlikleri, o değişik yani kolların oluşturduğu birlikler 300 kişi, 400 kişi böyle. Ama İslam ordularına karşı ister yani Ali radıyallahu anh döneminde olsun, ister işte daha sonra Muaviye radıyallahu anh ve Emevilerin döneminde olsun, ta ki Abbasilere kadar yani hep binlerce yani 4000, 5000, 10000 kişilik ordulara karşı savaşmışlardır. Ve hezimete de uğratmışlardır yani. Çok ciddi bir sıkıntıydı hariciler o dönemlerde. El muhim yani çok savaşçı insanlar hakikaten. Yani o onların yani haricilerin en bariz vasfı diyebilirsin. Yani çok savaşçı, çok cesaretli olmaları ve çok yani ölüm noktası, yani ölüme gitme noktasında çok atılgan olmaları. Bu bir yapı olarak zaten böyleler. Çünkü zaten yani o hani o zamanki toplulukta da erkeğin ne kadar savaş alanında ne kadar kendisini gösterirse, ne kadar cesaretliyse o kadar tabii ki erkekti. Haricilerde de bu vasıf çok önemli olduğu için yani zaten bu manada çok atılgandılar. İkincisi yani menheçleri itibariyle zaten muhaliflerini hani Allah'a asi görüyorlardı. Zaten hak yoldan sapmış görüyorlardı. Zaten yani zalim görüyorlardı. Mufsit yani yeryüzünde ifsat edenler olarak görüyorlardı. Bu manada da zaten yani savaşa çok istekliydiler. Ama özellikle bir de etken vardı. O da neydi? Emevi döneminde ve Abbasiler döneminde ama özellikle Emevilerin döneminde haricilere karşı uygulanan çok acımasız şiddet. Yani çok dehşet o zaman yani haricilere karşı çok büyük bir işkence, bir eziyet, bir zulüm işlenilmiş yani. Yani ellerin kesilmesi, ayakların kesilmesi, karınların deşilmesi, işte çocukların öldürülmesi, işte onların yani bulundukları yerlere işte ateşe vermek yahut da destekleyen, onları taraftar olanlara zulmetmek gibi. Haricilere yani bu uygulanan bu şiddet tabii ki onların da idareye karşı şiddetini artırdı tabii ki. Zaten onları hani mufsit görüyorlardı, zaten zalim, zaten Allah'ın dininden çıkmış, zaten Allah'ın kitabını terk etmiş görüyorlardı. Yani zalimlere destekçi olarak görüyorlardı mesela yani orduyu vesaire. Ya bu sefer böyle bir de zulüm, karşı taraftan böyle bir zulüm gelince bu da tabii onların şiddetini daha da artırdı. Daha da yani acımasız bir savaşa girdiler. Yani muhalifi öldürmek onlar için hiçbir şey ifade etmiyordu yani. Yani hiç ne erkek, ne kadın, ne çocuk, hiç yani önemi yoktu kim. Yani çok rahat bir şekilde herkesi kılıçtan geçirebiliyorlar. Dolayısıyla birincisi muhakkak savaşta çok cesaretli ve çok şiddetli olmaları. Bu bir. Sonra ikincisi olarak çok abid ve çok zahit insanlardı. Nahravan ehli. Yani bu konuda yani bunlar ittifak edilmiş hususlar. Bütün İslam ehli o insanları yani Nahravan ehlinin ibadette çok yüksek bir makamda olun. Zaten yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam da işte sahabeye hitap ederek yani sahabeye söylüyor. Sizden biriniz kendi namazını onun namazıyla kıyaslasa küçümser. Veyahut da orucunu onların orucuyla kıyaslasa küçümser diye sahabeye zaten söylüyor. Ama mesela İmam-ı Taberani Rahimullah İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini tahric ediyor. İşte bu Ali radıyallahu anh'dan ayrıldıktan sonra Harura'ya indikleri zaman yani Harura ehlinden bahsediyoruz. İbn Abbas radıyallahu anh'ın onlarla tartışmaya gitmişti. Harura ehliyle yani o ilk haricilerin temelini atan o fırkayla ya da o toplulukla tartışmak üzere yanlarına gitmişti ve şöyle diyor ki فَلَبِسْتُ أَحْسَنَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِي الْيَمَنِيَّ diyor yani bu Yemeni olarak tabir edilen elbiselerden en güzelini diyor giydim diyor ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ sonra onların yanına gittim وَهُمْ قَائِلُونَ فِي نَحْرِ ظَهِيرًا onlar da öğlen vakti yani öğlen vaktin sıcak saatinde kaylula yapıyorlardı istirahat ediyorlardı yani o dönemde yani tam o öğlen vaktinde kaylule yaptıkları dönemde yanlarına varıyor İbn Abbas radıyallahu anh. Ve diyor ki fedahaltu ala kavmin lem ara kavmen qattu ashad ijtihadan minhum. Öyle bir topluluğa girdim ki diyor yani onlardan diyor daha ibadet hususunda daha çalışkan, daha yani azimli bir topluluk görmedim diyor. Onlardan daha azimli bir topluluk daha önce hiç görmedim diyor. İbn Abbas radıyallahu anh diyor bunu. Diyor ki eydihim ke enneha safinul ibl. Elleri diyor sanki diyor o develerin hani kollarının ayaklarında nasır bağlamıştır, sertleşmiştir ya. Onlar gibi elleri diyor öyle nasır bağlamıştı diyor. Ve vucuhum muallabetun min athari sucud. Ve yüzleri de diyor secde yani alınları secde izi aynı yani sertleşmiş. Böyle sertleşmiş, dümdüz olmuş yani öyle eser bırakmış yüzlerinde. Yani İbn Abbas radıyallahu anhum onların yanına vardıkları zaman öyle bir topluluktan yani öyle bir topluluk tarif ediyor ki ibadet halinden artık elleri ve alınları nasırlaşmış. Sürekli yani secde halinde olmalarından, diğer eğilmelerinden. Onlardan diyor daha ibadete azimli olan bir topluluk görmedim diyor. Bu birçok yani şeyden birçok hariciden bu nakledilir. Bu Rasibi var onun yine yani bu hal üzere olduğu, bu Ebu Bilal var mesela. O bu hal üzere. Hatta Ali radıyallahu anh'ı öldüren İbn-i Mulcim dahi, onun dahi yani işte İbn-i Cevzi rahimullah işte yani alnında secde izi vardı filan diye tarif ederler. Yani çok yani ibadette çok ileriye gitmiş. Hatta yani helal sınırların artık tamamıyla dışına çıkmış bir aşırılık içerisinde ibadet ehli insanlardı. Mesela Ubeydullah bin Ziyad döneminde bu Urve bin Hudeyr, o da yine Nahravan ehlinden bir şey, bir harici. Yani ta Ubeydullah bin Zubeyr bin Ziyad dönemlerine kadar yaşayabilmiş. Onu yakalıyor kendi döneminde. O zaman ya Kufe ya Basra şeysi valisi. Urve bin Hudeyr'i yakalattırıyor. Sonra işte onunla bir arasında bir konuşma geçiyor. Sonra da öldürtüyor. Ona, onun yanındaki hizmetçisine diyor, soruyor diyor. Yani bana şeyi tarif et. Urve'yi, Urve bin Hudeyr'i bir anlat. O da diyor ki yani nasıl anlatayım yani ayrıntılı mı anlatayım yoksa öz mü anlatayım. O da diyor ki yani kısa anlat. Diyor ki hiçbir gün diyor bir gün dahi diyor ben ona yemek getirmemişim diyor. Ve hiçbir gece diyor onun yatağını açmadım diyor. Yani şeysini döşeğini açmadım diyor. Yani ne gündüz yani gündüzleri hiç yemek yememiş. Yani hep oruçlu geçirmiş. Geceleri de hep ibadet haline geçirmiş. Öyle bir adam Urve bin Hudeyr. Yani kendi şeysinin rivayetine yani aktarmasına göre. Ama bu onlar için garip bir hal değil yani. Yani hariciler arasında bu garip bir hal değil. Yani sürekli ibadet halinde olması, hep yani oruçlu olması, geceleri hep ibadet, namaz kılması vesaire veyahut da işte sürekli Kur'an okumaları, sürekli. Yani her halde ve her zaman Kur'an'la meşgul olmaları. Hatta işte mesela çok acayip bir durumda Ali radıyallahu anh'un öldürülmesi, yani şehit edilmesi, bu İbn-i Mulcim, harici, onu yaralıyor biliyorsunuz. Sonra Ali radıyallahu anh'u o yaradan ötürü şehit oluyor inşallah. Sonra bunu öldürmek üzere çıkarıyorlar. İbn-i Mulcim'in hariciyi. Abdullah bin Cafer bunun iki elini kesiyor. İki elini ve iki ayağını kesiyor. Hiçbir sesi çıkmıyor İbn-i Mulcim'in. Hiç ses çıkarmıyor yani. Hani bir sızlama veyahut da bir ağlama veyahut da pişmanlık vesaire nedamet zaten öyle bir hiçbir şey yok yani hiçbir sesi çıkmıyor. Sonra gözlerini uyuyorlar. Gözlerini uyuyorlar yine hiçbir ses çıkarmıyor. Hatta ikra bismi rabbikellezî halak başlıyor sureyi okumaya ta sonuna kadar. Sonra dilini kesmek istiyorlar. Dilini kesmeye kalkışınca başlıyor karşı koymaya. İşte şey diyor yani manayı karşı koymaya başlıyor. Diyorlar ne oluyor yani sen niye şimdi karşı koyuyorsun? Diyor ki ben diyor bu dünyada diyor Allah'ı zikretmeyenlerden olmak istemem diyor. Yani düşün yani bu kadar ibadet halinde yani. Hatta düşün o zaman yani daha şu yani şu sahneyi bir düşünmen lazım. Ali radıyallahu anh'ı öldürmüş ve yani öldürülmek üzere çıkarılmış. İki eli, iki ayağı kesilmiş. Gözleri akıyor. Gözleri akıyor yani artık çıkarılmış. Gözleri akıyor. O halde Kur'an okuyor. Şimdi öyle tam bir dava adamı yani. Yani sanki hak üzere de hak üzere ve yani yaptığı işte hiçbir şüphe duymamış. Tam manasıyla yani hakka hizmet eden öyle bir yani hiç nedametin zerresi yok yani. Hiçbir şüphe yok yaptığı amelde. Yani öyle bir o hal elbette insanları etkiler. Ama dili kesmek istedikleri zaman ona karşı koyuyor diyor ki ben hani Allah'ı zikretmek için dilimi bırakın. Yani dilime dokunmayın ki Allah'ı zikredeyim. Yani çok acayip bir böyle haller yani. İbadet noktasında hakikaten çok ileri gitmişlerdi. Tabii şimdi muşkile nerede? Dikkat ederseniz yani tam ibadet tabii çok güzel bir şey ama ibadetin de bir ölçüsü olması lazım. Eğer sen ibadeti ölçüsüz yaptığın zaman yani o haddini aştığı zaman ibadet o zaman o çok ibadet ne edecektir? Muhakkak yani senin nefsini ilahlık konumuna yükseltecektir. Şimdi zaten çok abid insanlar. Dünyadan kendilerini yani bir tamamıyla soyutlamışlar. İkincisi çok cesur insanlar. Yani savaşı çok seven ve çok savaşan insanlar. O zaman zaten bunlar ikisi bir araya geldiği zaman zaten eğer bunlar ölçüye tabi olmazsa yani bir hak ölçüsüne tabi olmazsa eğer bunlara ilahi semadan inmiş olan ölçüler haddini bildirmezse o zaman zaten yani bundan ötürü insanın sapmaması takriben elde değil. Şimdi buna tabi başka şeyler de ekleniyor. Yani bu dedik bir yani çok savaşçı, çok cesaretli insanlar. İki çok abid insanlar, çok zahit insanlar. Üçüncüsü mesela İbn-i Mulcim olayında olduğu gibi davalarında çok sabit, davalarını aktarma noktasında çok etkili, hitabetleri çok düzgün yani Arapçayı çok iyi konuşan, yani çok fasih konuşan ve davalarını çok yani etkili bir surette karşı tarafa aktarabilecek insanlardı ve özellikle bununla beraber yani davetlerini tebliğ etme, insanlara aktarma noktasında hem dili çok iyi kullanabiliyorlardı, artı asla yalan konuşmazlardı. Asla yalan yani yalancılık haricilerde kat'i surette makbul değildi. Çünkü birincisi zaten yalan masiyet. Masiyet işleyen onlara göre zaten Müslüman değil. Çünkü Müslüman dürüst olması lazım. Muttaki olması lazım. Şimdi yalan zaten yani bunu yok eden temel unsur. İkincisi yalanı hariciler bir kusur, bir ayıp, bir acizlik. Çok rezil bir şey yani. Şimdi hani bir savaşçı, cesur bir adam, güçlü bir adam yalan konuşmaz. Çünkü o bir ayıp yani, kusur. Dolayısıyla yani hem yalan noktası işte bu yalanla mesela alakalı olmuş. İşte onun için mesela hariciler arasında takiye meselesi çok ihtilaflıdır. Çünkü takiye de hani bir yalandır. kendi halini farklı bir surette göstermen niçin? Acizliğinden ötürü. Dolayısıyla haricilerde bütün acizlik, yani acizlik kendi zatında bir kusurdur. Ayıp yani. Yani senin aciz olman, bir Müslüman olarak aciz olman bu makbul bir şey değil, bu ayıp bir şey. Sen güçlü olman lazım yani. Müslüman daima izzetlidir. İzzetli olması lazım. Savaşında, davasında, hakkı yani akla haykırmasında, işte zulme karşı durmasında, fesadı yayanlara karşı koymasında hep yani aziz olması lazım. Hiçbir zaman acizlik göstermemesi lazım. Acizlik haline giriyorsan şayet, o zaman suçu da sana veriyorlar. Dolayısıyla mesela yine yani o hariciler arasında, yani muhaliflerin arasında kalanların halifleri, onlar da tartışılıyordu. Yani çünkü sen eğer o halden ötürü yani bir acizlik seni mesela haricilerin arasında katılmaktan engellemiş ise, o zaman o senin ayıbın yani. Eğer sen yani eğer o imana sahip değilsen, eğer sen o kadar adam olamıyorsan, günahkarların arasından ayrılıp hak ehli olan, takva ehli olan, adalet ehli olan haricilerin arasında katılacak kadar adam değilsen, o zaman suçu sana aittir. Yani bu sadece bir hani bir İslam fıkhında ne bir acizlik vardır yani. Acizlere mahsus bir yani hükümler var. Onun için ruhsat var, azimet var mesela. Yani bu bizim dinimizde bir ruhsat diye bir şey var. Ama bu haricilere göre böyle bir şey makbul değil. Çünkü ruhsat, yani ruhsata sarılmak bu doğrudan bir kusur, bir ayıp. Ve buradan da bir suç çıkarıyorlar. Dolayısıyla yani tabii böyle bir duruş sergilemeleri, dava yani davetlerini, davalarını aktarma noktasında tabii çok etkili bir şey. Çünkü senin karşısında öyle bir adam duruyor ki hiçbir surette kendi davasına taviz vermeyen, yani zerre kadar tereddütü olmayan ve bunu en etkili ve en çok bunu ifade edecek ve en güzel ifade edecek olan bir kelam ile, sözler ile sana aktarabiliyor. Dolayısıyla davetleri yahut da sözleri çok etkiliydi. Hatta bu manada Abdülmelik bin Mervan ile alakalı bir kısa nakledilir, hikaye edilir. O bu haricilerden birisini kendi huzuruna çağırıyor. Onu yani bu görüşünden vazgeçirmeye çalışıyor. Abdülmelik bin Mervan ki yani hem şey Arapların yani asillerinden birisi hem de bilginlerinden birisi Abdülmelik bin Mervan. Bunu huzuruna çağırıyor ve onunla bir kısa konuşuyor. O da ondan diyor ki yani bir de ben hani seninle konuşayım, bir de benim de sana söyleyeceklerim var. O da konuş diyor. Başlıyor bu sefer anlatmıyor. Hatta kendisi diyor ki neredeyse diyor benim diyor kalbime, benim zihnime diyor cennet bunlar için yaratıldı. Düşüncesini diyor benim zihnime yerleştirecekti diyor. Hatta diyor ben diyor bize karşı biz cihat etmekle onlardan daha evlayız. Yani biz daha çok hak ediyoruz. Öyle bir düşünce neredeyse zihnime yerleştirecekti ki diyor ben diyor Allah'ın Azze ve Celle'nin hüccetlerini tekrar yani hatırladım bunlara. Müracaat ettim diyor. Hak diyor kalbimde kesinleşti diyor. Ama bir an böyle bir tereddüt yaşıyor. Yani o haricinin ki düşün. O harici rivayetlerde ismi dahi geçmez. Yani ismi geçmeyecek kadar sıradan bir harici belki Allah-u Alem. Onun dahi davasının önünde Abdülmelik bin Mervan gibi bir adam dahi onun sözüne o kadar çok etkileniyor ki kendi davasında bir müddet yani bir an dahi olsa tereddüte giriyor, şüpheye giriyor. Ondan sonra tekrar yani hakka sarılıyor. Ondan sonra zaten diyor yani sen sözle yani söz dinleyecek bir adam değilsin diyor. Seni öldürteceğim diyor yani. Ya itaat et ya da öldüreceğim diyor. Yani el muhim yani sözlerinde hakikaten çok etkili insanlardı. Hatta o zaman haricilere karşı en çok savaş vermiş olanlardan birisi ve en şiddetli işte Ubeydullah bin Ziyad ki Hüseyin radıyallahu anh'unun ölümünü emretmiş olan komutan Ubeydullah bin Ziyad. O şöyle bir sözü vardır. O diyor ki hariciler hakkında lekelemu haula diyor bunların sözleri diyor esra ilel kulub minen nari ilel yara. Bunların diyor sözleri diyor bir ateşin diyor kamışı yani işte otu vesaire sarmasından daha hızlıdır diyor. Bunların sözlerinin kalbe ulaşması, kalbi etkilemesi. Yani haricilerin sözleri kalbi etkilemesinde ateşin kamışı sarmasından, otu sarmasından diyor daha etkilidir, daha hızlı yani etki yapar diyor. Dolayısıyla çok yani bu manada da şimdi vasıflar olarak ne bir araya geldi? Şimdi buraya kadar bir, çok savaş alanda çok cesaretliler. İki, çok abidler, çok zahitler. Üç, asla yalan konuşmazlar ve çok edipler yani edebiyat ehli insanlar. Ve davalarında hiç taviz vermezler. Hatta o kadar ki sen onlara apaçık hüccet de getirsen, apaçık delil getirsen yine de kendi davasına vazgeçmez.